Ayrım 5, İhanet ve Darbe, Ergün Poyraz, Sayfa 50. Fethullah'ın soyunu bekleyen akıbet, sürgün. Fethullah Ankara DGM tarafından hakkında soruşturma açıldığında ABD'ye kaçıyor ve ülkeyi bölme ele geçirme faaliyetlerine orada devam ediyordu. Bu onlarda dedelerinden miras bir davranıştı. Dedeleri de bu ülkeye olan zararlı faaliyetlerinden dolayı sürekli sürgüne uğruyorlardı. Ancak Fethullah Gülen dedelerinin ahlaktan namus meselesi yüzünden sürüldüğünü belirterek şunları anlatıyordu. Bizim sülale bir namus meselesi yüzünden karşı tarafla silahlı çatışmaya girer. Halil dedemin kız kardeşi kaçırılmıştır. Vuruşma esnasında karşı taraftan biri ölür ve devlet meseleye el kor. Halil dedem çok suçlu görülmez ki sadece sürgün edilir. Önce Hasan Kale'ye, sonra da Korucuk Köyü'ne yerleşir. Halil dedem hep Ahlat'a geri dönme düşüncesiyle yaşamıştır. Onun içindir ki Ahlat'taki mal varlığına dokunmamış, sadece taşınabilir mallarıyla bu sürgün edildiği Hasan Kale'ye, oradan da Korucuk'a gelmiştir. Ancak hiçbirine bir daha Ahlat'a dönmek nasip olmayacaktır. Halil dedemin çocukları buradaki gayrimenkulleri 80 bin altına satarlar ve aralarında paylaşırlar. Fethullah'ın anlattıklarına göre ortada bir cinayet söz konusudur. Ama devlet cinayete rağmen Halil dedesini içeri alıp adalete teslim etmek yerine serbestçe Ahlat'ı terk etmesine göz yumuyor ve onlar da Korucuk Köyü'ne yerleşiyorlardı. Üstelik Fethullah'ın anlatımlarından açıkça görüleceği üzere ne Halil dedesini ne de oğullarını bir daha takip eden, taciz eden ve işledikleri cinayetin hesabını soran olmuyordu. Bu nasıl cinayet derseniz işte bunun cinayet literatüründe cevabı yok. Gülen'in gayrimenkullerini 80 bin altına sattılar. İki kardeş babalarından kalan mirası pay ederken altınları tas tas paylaştılar şeklindeki sözleri insanın aklına ister istemez bazı soruları getiriyordu. Acaba 80 bin altın gibi o devir için çok yüksek olan bu meblağı kim buldu da verdi? Kan davasına sebep olabilecek bir konuyla yerinden yurdundan ayrılmak zorunda kalan bir ailenin taşınmazlığına talip olmaya hem de 80 bin altın gibi oldukça yüksek bir bedel ödeyerek almaya cesaret eden veya edenler kimlerdi? Gerçekten Halil dedesi Ahlat'tan hangi sebeplerden dolayı ayrılmak zorunda kaldı? Cinayet mi yoksa başka bir sebep mi? Gülen'in anlatımlarında bu soruların cevapları açık bir şekilde verilmiyordu. Kaderleriydi kovulmak. Fethullah'ın dedeleri Bitlis'ten kovulurken babası da imamlık yaptığı Alvar köyünü terk etmek zorunda kalıyordu. Bu kovulma olayını Fethullah'ın anlatımlarından oluşan Küçük Dünya adlı kitaptan izleyelim. Alvar imamının hatıralarıyla süslü o beldeden babamın ayrılışı benim çok ağırıma gitti. Babam bir kere imam olmuştu. Yeniden Alvar'dan ayrılıp köye dönmesi, rençberlikle uğraşması uygun olmazdı. Mecburen Artuzu adlı küçük bir köye gitti ve orada imamlık yaptı. Daha sonra da Erzurum'a yerleşti. Babamın irdelenmesini, yadırganmasını, hazmedilememesini içimden atamadım. Bilindiği gibi ülkemizde ve özellikle doğu illerimizde imamlar en saygın kişiler arasında yer alır. Bir imam imamlık yaptığı bir köyden niçin ayrılmak ve imamlığı bırakmak zorunda kalır? Nedendir bilinmez. Kitapta Fethullah Gülen babasının Alvar köyünden ayrılması ile ilgili hiçbir açıklamada bulunmuyordu. Oysa bu durum son derece ciddi ve mutlaka aydınlatılması gereken bir konuydu. Fethullah Gülen'in bu konudaki suskunluğu akla nelerin için gizlediği sorusunu getiriyordu. Çünkü bir imam imamlık yaptığı bir şehirden, beldeden veya köyden kendi isteği dışında imamlığa ehliyetli olmamasından, ahlaki yönden bozuk olmasından, mevcut rejime açık muhalefetinden, Ermeni kökenli olup Ermeni ihanet çetelerine yardım ve yataklığından, bulunduğu yerde oldukça büyük bir huzursuzluğa neden olmasından ya da o kisve altında başka bir dini ya da sapık bir cereyanı empoze etmeye çalışmak gibi davranışlardan biri veya birkaçını sergilemek eylemlerinden dolayı ayrılmak ve kovulmak durumunda kalabilir. Fethullah Gülen'in bu konuda hiçbir açıklamada bulunmaması son derece garip görünüyordu. Babamın irdelenmesini, yadırganmasını, hazmedilememesini içimden atamadım şeklindeki yoruma açık sözleriyle ne anlatmak istediği anlaşılamıyor. Babasının Alvar köyünden uzaklaştırılması olayı esrarını uzun süre koruyordu. Ta ki Alvarlı Efe'nin oğlu Seyfettin Bey'in damadı, ilahiyatçı Hüseyin Kutlu bu olayın aslını anlatana kadar. Hadi gelin dinleyelim. Ramiz Efendi'yi, yani Fethullah'ın babasını, Alvar köyüne tayin eden kayınpederim Seyfettin Efendi. Daha sonra oradan uzaklaştıran da yine kendisi. Kendisinden dinledim. Sebebi de görevini tam yapmaması, namazlara doğru dürüst gelmemesi, çocuk okutmaması vesaire. Yani Fethullah'ın babasını yine Fethullah'ın hocaları kovmuş. Bu baş sebeplerin yanında diğer nedenlerle. Fethullah'tan kuyruklu yalanlar. Ne ilginçtir ki Fethullah Gülen'in Sadi Efendi ile de arası bozuktur. Peki Sadi Efendi kimdir? Sadi Efendi Fethullah Gülen'in adından çok sık bahsettiği ve bir bakıma kendisini açıklama ve lanse etmede adeta referans olarak kullandığı ve Küçük Dünya adlı kitabının yazılışından çok önceleri ölmüş olan Alvar imamının torunuydu. Kitaptaki açıklamalara göre o sırada bu Sadi Efendi Erzurum'un Kurşunlu Camisi'ne bağlı kurslarda talebe okutuyor, Fethullah da Sadi Efendi'nin öğrencileri arasında yer alıyordu. Fethullah Gülen kendisini yalanlama ya da tasdik etme durumunda olamayacak, yani yıllar önce ölmüş bulunan Alvar İmamı namlı insanı kendisine referans olarak gösterirken, gene ne gariptir ki onun torunu olan Sadi Efendi'nin hocalık yaptığı kurstan ayrılmak zorunda kalışını itiraf ederek her zamanki gibi bir sözüyle diğer bir sözünü çürütüyor, kendi kendisiyle çelişerek yine kendi kendinin Brütüs'ü olma yolunda emin adımlarla yürüyordu. Sadi Efendi ile aramızda bir huzursuzluk oldu ve medreseden ayrılmak zorunda kaldım. Fethullah Gülen, Sadi Efendi ile arasında geçen ve onu oradan ayrılmak zorunda bırakan sebepleri açıklayamıyordu. Oysa Fethullah'ın söylemiyle bir medrese talebesinin medreseden ayrılmak zorunda kalması önemli irdelenmesi gereken bir konuydu. Üstelik Fethullah Gülen, Alvar imamının sevdiği, hem de çok sevdiği talebesi değil miydi? Gülen, Küçük Dünya adlı kitabında böyle demiyor muydu? Gülen'in bu anlatımları doğruysa, imamın torunu tarafından niçin medreseden kovuluyordu? İş bu kadarla da bitmiyor. Fethullah Gülen, Sadi Efendi'nin medresesinden atıldığı gibi, Cemal Efendi'nin taş mescitten de kovuluyor, bu vahim olayı da şöyle anlatıyordu. Taş mescide gittim. Oranın imamı da Cemal Efendi. Bu zat aynı zamanda Seyfettin Efendi'nin ikinci bacanağı. Benim medreseye girip çıktığımı görünce orada kalanlara, bu Ramiz'in oğlu buraya niçin girip çıkıyor? Sakın onu medreseye almayın demiş. Oradan da ayrılmak zorundaydım. Fethullah Gülen ve babası Ramiz'e karşı adeta kine dönüşmüş bu sır dolu tavrın ardındaki nedenler neydi? Niçin bu insanlar yüzyıllardan beri süre gelen konuksever özelliklerini bunların karşısında kaybetmişlerdi? Bu durumu aydınlatması gereken Fethullah Gülen, her ne hikmetse bu konuya ışık tutan hiçbir açıklamada bulunmuyor, bulunamıyordu. Fethullah'ın medreseden kovulma olayını Alvarlı Efe'nin oğlu Seyfettin Bey'in damadı, ilahiyatçı Hüseyin Kutlu, 11 yaşından beri Fethullah'ın yanında olan Latif Erdoğan'a anlatıyor, o da bizlere. Fethullah o günlerde medresede kalması pek uygun olmayan birini yanına, odasına almak istemiş. Hocası kabul etmeyince hocasına hakaret etmiş ve ardından da tokatı yemiş. Tokatı yer yemez koşmuş jandarma karakoluna. ''Hocam Sadi Efendi Atatürk aleyhine propaganda yapıyor.'' demiş. Samimi bir Müslüman yalanın İslam'da yeri olmadığını bilir ve yalandan sakınır. Hazreti Ebu Bekir yalan hakkında hıyanet olarak en önde yalan gelir demişti. Birçok vaazlarında Hazreti Ebu Bekir'den örnekler veren Fethullah onun bu sözlerinden habersiz miydi? Yalan dedik ya, gelin şimdi yine Gülen'in hayatındaki yalanlardan birine daha bakalım. Fethullah Gülen küçük dünyamda etkilendiği ve ders aldığı hocalarından bahsederken, Alvar imamının kendisi üzerindeki etkilerinin çok derin ve kalıcı olduğunu şöyle vurguluyordu. Bu arada ailemin dışında Alvar imamının da tesiri büyüktür. Benim o zatla bütünleşmem için bütün sebepler ortadaydı. Fethullah Gülen Alvar imamının tesirine ne gibi bir dini eğitimle biçimlendiğini, bu bütünleşmenin hangi konu ve konularda olduğunu açıklamıyordu. Fethullah'ın anılarından Alvar imamına karşı tutku yüklü bir eğilimle bağlı bulunduğunu ve aralarında çok derin bir duygusallık bağı kurulmuş olduğunu anlıyorduk. Fethullah Gülen Alvar imamının dini seviyesinden, eserlerinden bahsetmek yerine imamın hakkında yazdığı uzun ve heyecan dolu pasajlarla aralarındaki ilişkinin olağan dışılığı konusunda belli bir fikir veriyordu. Efendimiz'e benziyordu. Kaşıyla mı, gözüyle mi, yüzüyle mi? Bu deruni hisler içinde ona hayranlık duyuyor, onun cazibe-i kutsiyesi ve benim şuur altı müktesebatım sık sık kesişir, kucaklaşır ve bana rengarenk anlar yaşatırlardı. Şimdi burada duralım. Ne diyor Fethullah? Efendimiz'e benziyordu, kaşıyla mı, gözüyle mi, yüzüyle mi? Efendimiz dediği Hazreti Muhammed. Sormazlar mı adama sen ne zaman gördün diye? Atmanın, yalanın, riyanın bu derecesi olur mu? Başka? Onun kutsal cazibesi ona rengarenk duygular yaşatırmış. Bu sözlerin sahibini tanımlamak için tek kelime kâfi ya. Neyse, bakın Gülen daha başka neler anlatıyor. Her başımı okşayışında o günkü hislerimle kendimi sağlam bir emniyet noktasına ulaşmış hisseder, ruhumu bir inşirahın, yani rahatlamanın, sardığını duyardım. Aradan bunca zaman geçmiş olmasına rağmen hala onun ipekten ellerini kulaklarımda hisseder, ruhumu bir inşirahın sardığını duyardım. İşin en ilginç yanı insanların böyle birinin ardından küme küme, grup grup gitmeleri ve cennet beklemeleri. Gülmeyin, Nil Yayınlarından çıkan Ahmet Ersöz tarafından kaleme alınan ve ön sözünü Fethullah Gülen'in yazdığı Alvarlı Efe Hazretleri, Hacı Muhammed Lütfi Efendi adlı kitapta da Gülen, hocasının her başını okşadığında ruhunu inşirahların sardığını anlatıyordu. Başka bir hocanın yanına gitme durumu ortaya çıktığında hocasının lahuti soluklarıyla gitseydin vallahi de billahi de tallahi de parça parça olurdun dediğini ve bu sözleri hala ruhunun derinliklerinde duyduğunu belirtiyordu. Şimdi lahutinin anlamının tanrısal olduğu göz önüne alındığında Fethullah için düpedüz tek tanımlama ortaya çıkıyor. Bu hoca moca değil. Ne mi? Yahu bırakın bunu da söyletmeyin, siz söyleyin. Fethullah 16 yaşına geldiğinde Alvar imamının öldüğünü duyuyor. Tabiri caiz ise dünyası yıkılıyor, yaslara ve matemlere giriyordu. Bu hikayeyi de kendisinden dinleyelim. Ben sabah namazından sonra biraz uzanmıştım. Birden Efe öldü diye bir söz duydum. Gittim, Efe Hazretleri vefat etmişti. İnleme ve ağlamalar günlerce, aylarca sürdü. Sessiz ağlayışımız ise hala devam etmektedir. Bu açıklamaların ardından doğal olarak insanın aklına şu soru geliyordu. Acaba Gülen'in vaazlarında sık sık rastladığımız, sebepli sebepsiz gözyaşları ile meydana gelen çığlık ve feryatları bu sessiz ağlayışın dışa vurumu mudur? Alvarlı Efe'nin oğlunun damadı yani torununun eşi ilahiyatçı Hüseyin Kutlu Gülen'in anlatımlarını şöyle yalanlıyordu. Sözde Gülen talebelik yıllarında Süleyman Efendi'nin kurslarında okumak için İstanbul'a gitmek istemiş. Erzurum tren istasyonunda Efe Hazretleri'nin emriyle gitmesi engellenmiş. Sonra da Efe Hazretleri kendisine gitseydin vallahi de billahi de paramparça olacaktın demiş. Külliyen yalan. Bir kere nakledilen üslup katiyen Efe Hazretleri'nin üslubu değil. İslami bütün cemaat ve meşrepleri son derece muhabbetle kabullenen, kucaklayan, nadir mürşitlerden birisidir Efe Hazretleri. İkincisi Gülen'le aralarında onu böyle sahiplenmeye sevk edecek hiçbir irtibat, alaka ve hukuk söz konusu bile değil. Gülen ailesinden kendisi de dahil hiç kimse Efe Hazretlerine bağlı değil. Gülen'in Tekke'ye gidip geldiğini de doğrulayan bir kendisi var. Başka şahit yok. Ne garip değil mi? Gülen Alvarlı Efe'nin öğrencisiyim deyip aralarında derin aşkların olduğunu anlatıyor. Ama Alvarlı Efe'nin ailesinden hiç kimse onu yanında görmüyor. Fethullah Gülen'in hayali uydurma anlatımlarına göre hayatını etkileyen ve onda derin izler bırakan bir diğer hocası da Vehbi Elmalılı'dır. Onu da yine Gülen'den dinleyelim. Burada söylemeden geçemeyeceğim bir isim de Vehbi Elmalılı'dır. Yaş olarak Alvar imamından büyüktür ve onun öz kardeşidir. Ancak onda sükutilik hakimdir. Açıklamalarından kolayca anlayacağımız gibi Fethullah hocalarının dini ve ilmi seviyesinden çok baş okşamalarının etkisinde kalıyor ve bunun sonucunda bulutlara uçuyordu. Bu durumu hazmedemediklerinden mi yoksa başka nedenlerden mi bilinmez. Alvar imamının torunu tarafından mescitten kovulmasının ardından Taş mescitten de yine Alvar imamının oğlu ve onun bacanağı tarafından bir kere daha kovuluyor. Ancak bu kovulmalarının nedenlerini açıklamıyor veya açıklayamıyordu. Kovulmak Fethullah Gülen'in kaderiymiş gibi gittiği hiçbir yerde yakasını bırakmıyordu. İzmir'de merkez vaizi iken il sınırları içinde vaizlik yapma isteği İzmir Valiliği tarafından 22 Ocak 1972 tarihli 7-4722 Taksim 22 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönderilen bir yazıyla muzır faaliyetleri görüldüğü gerekçesiyle kabul edilmiyordu. Valilik Gülen'in bu muzır faaliyetinden dolayı İzmir'de görevine devamını sakıncalı görerek il dışına atanmasını istiyordu. Neden kovuldular? Gülen'in dedelerinin Bitlis Ahlat'tan kovulmalarını, Ermeni Said'in Bitlis'ten başlayan ihanetlerini daha iyi anlamak için öncelikle bu yöreyi incelemek gerekiyordu. 1878 yılında il yapılan Bitlis, Erzurum ve Van'ı da kapsayan bir yöreydi. 1800'lü yıllardan itibaren Amerikalı misyonerlerin istilasına uğruyordu. Amerikalıları İngiliz konsolosluk görevlileri ve misyonerleri takip ediyordu. 1891 yılında Bitlis'i ziyaret eden ve yaptıkları faaliyetleri anlatan Isabella Burt Bishop Bitlis'i şöyle tanıtıyordu. Bitlis Osmanlı'daki kentler arasında en ham, en fanatik ve en çalkantılı olanlardan biridir. Osmanlı İmparatorluğu'nun başta Hristiyan nüfusu olmak üzere tüm halkı bu bölgedeki misyoner faaliyetlerinin tek hedefi haline gelmişti. Şerif Mardin Amerikalıların maddi ve manevi desteğiyle yazdığı Bediüzzaman adlı kitabında misyonerlerin bölgeyi Hristiyanlaştırmak, Osmanlı'ya isyanı hazırlamak için zemin oluşturma çalışmalarını şöyle anlatıyordu. Katolik ve Protestan misyonerler arasındaki rekabet bütün olup bitenleri çaresiz bir biçimde izlemekte olan Osmanlı devlet adamları açısından uzunca bir süredir önemli bir sorun oluşturmaktaydı. Ermeni Protestan cemaati 1850 yılından itibaren kanun önünde tüzel kişiliği ve dolayısıyla siyasi özerkliğe sahip bir birim olarak tanınmıştı. Yüzyılın sonlarında Bitlis'te 200 protestanın bulunması, 1858 yılında kurulan protestan misyonunun göreli başarısının bir göstergesi sayılabilir. Bitlis'te protestan Ermeniler yaklaşık 400 kişilik bir cemaate sahip büyük bir kiliseye, kız ve erkek çocuklar için gene büyük bir yatılı okula sahiptiler. Amerikan misyonerleri ise 50 yatılı, 50 gündüzcü kız öğrencisi olan bir kız okulunu işletiyorlardı. Charlotte ve Mary Alley isimli bayanlar 1870 yılında Kürdistan Mount Holyoke Kızlar Okulu'nu açmışlardı. Bu okullar ağı bu merkezden kalkarak Bitlis'in çevre kasaba ve köylerine kadar uzanmaktaydı. Şerif Mardin Osmanlı'daki Amerikalı misyonerlerin kışkırtmaları sonucunda Botan Emirliği Kürtlerinin Tiyari ilçesini istila ederek 10 bin erkeği öldürdüklerini anlatıyordu. Amerikalı misyonerler kız okulunun ardından yine Bitlis'te aynı mahallede erkek okulu da açıyorlardı. 64 öğrenciyle eğitime başlayan okulun biri Amerikalı 5 öğretmeni vardı. Amerikalıların açtıkları okulları, inşa ettikleri yetimhane binaları takip ediyordu. Amerikalı misyonerler okul ve yetimhane binaları yapmakla kalmıyor, rahipler mektebi ile sanayi mektebi de kurarak okul sayısını 5'e çıkarıyorlardı. Okullarda Amerikalı ve Ermeni öğretmenler sözde azınlık çocuklarına dersler veriyorlardı. Amerika, Bitlis başta olmak üzere Osmanlı topraklarında açtığı bu okullarla koskoca bir imparatorluğun parçalanmasında, yok olmasında başrol oynuyordu. Amerika günümüzde ise aynı oyuna parçalamak istediği ülkelere Gülen cemaatine açtırdığı okullarla devam ediyordu. 115 ülkede var olduğu Gülen cemaati tarafından övgü ile açıklanan okulların katıldığı Türkçe olimpiyatları Haziran 2009'da düzenleniyor. Bu olimpiyat görünümlü propaganda şenliklerine devlet erkanının adeta eksiksiz katılmasının yanında birçok ünlü isim de katılıyor. Gazetelere ve televizyonlara trilyonlarca liralık reklamlar veriliyordu. Yine şenliklerin reklam ile amacına ulaşması için su gibi paralar akıtılıyor, görkemli geceler düzenleniyordu. Ancak bu şenliklerin asıl aktörleri olan çocukların birer reklam aracı olduğu, çocukların geleceğinin bu insanları zerre kadar ilgilendirmediği, trilyonların su gibi harcandığı bir organizasyonda o küçücük bebelerin şenliklere yırtık ayakkabıları ile katıldıklarının fotoğraflarla belgelenmesiyle ortaya çıkıyordu.
5. ayrımın sonu. Sayfa 60.